Stüdyomuzda Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci yerini aldı. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Bugün İstanbul sokaklarını konuşacağız.
Evet.
İstanbul sokaklarının atmosferini hem İstanbul'da yaşayan, artık İstanbulluyum diyen ama İstanbul'un çok belki yozlaşmış halini bilenlere hem de İstanbul'u hiç görmemişlere, eskilere anlatmaya çalışacağız. Nedir bir İstanbul sokağı? Niçin başka bir ildeki sokaktan ya da İstanbul'un şimdiki sokaklarından ayrılır?
Şimdi şöyle, bir kere Osmanlı sosyal hayatını önce bilmek lazım. Nasıl bir hayat vardı, nasıl bir yaşantı vardı şimdiki tabirle? Osmanlı cemiyetinde nüve mahalledir. İnsanlar mahallelere aittir. Mahalleli birbirine kefildir. Her mahallenin her ferdi birbirini, yani birbirinin suç işlemeyeceğine, bulunması gerektiği zaman bulunacağına mahalleli birbirinin kefildir. Hatta mesela bir mahallede bir cinayet işlendiği zaman faili meçhul, bütün mahalleli toplanarak bu cinayeti biz işlemedik diye yemin ederler ve aralarında para toplayarak o maktulün ailesine diyet öderler.
Kendileri yapmamış olmasına
olsa bile
rağmen.
Çünkü mahallede, mahalle hani hamamın namusu derler ya, mahallenin şeyidir o. Yani mahallede böyle bir otokontrol mekanizması kurulmuştur.
Aynı zamanda mahalledeki herkes birbirinin polisidir o
polisidir,
zaman.
Polisidir, tanır. Mesela mahalleye şüpheli bir aile taşındı. Onu kontrol altında tutarlar. Yani bunu şimdiki gibi tecessüs, onları tahdit gibi düşünmeyin. Yani muhtemel bir suçlu olabileceğini düşünerek. Bir de tabii o zamanlar biraz daha böyle koyu bir ahlaki hayatın hüküm sürdüğünü düşünürseniz, mahallenin ahengini, düzenini bozan unsurlara yer vermiyor. Nasıl ki bünye dışarıdan gelen bir organı kabul etmiyorsa, mahalleli de böyle bir dışarıdan geleni kabul etmiyor. Bunun için böyle bir gözleme mekanizması kurulmuş. Bir suç işlendiği zaman o mahallede öncelikle tabii tanınmayan, bilinmeyen kimseler gerekli makamlara bildirilir. Onlar isticvab edilir, eski tabirle sorguya çekilir. Mahalleli zaten böyle bir şey müsaade etmez. Hani karikatürize edilir ya mahallenin kızına, yan bakana, mahallenin delikanlıları. Bunun tabii gerçek payı vardır. Eskiden aileler, ama artık aileler büyüyüp de dağıldıktan sonra bu aile kontrolü kalmıyor, büyük aileler, kabileler mahalleli birbirini kontrol ediyor. İşte onun için Osmanlılar'da taşrada köy, İstanbul'da mahalleler. En küçük sosyal birimdir. Bu birim tabii ailelerden teşekkül eder. Hatta İstanbul mahallelerini düşünürseniz çoğu birbirinden çok farklı yerlerden gelme ailelerden, çok farklı sosyal hayata sahip olan ailelerden teşekkül eden insanlardır. Fakat hepsini birleştiren bir kimlik vardır. O da mahalleli kimliği.
Olma kimliği.
Şimdi mahalleler, tabii mahallelerin de çeşitli hüviyetleri var. Tamamının gayrimüslimlerle oturduğu mahalleler var. Rum mahalleleri var, Ermeni mahalleleri var, Yahudi mahalleleri var. Tamamının Müslüman olduğu mahalleler var. Karışık mahalleler var, kozmopolit mahalleler var. O farklı birbirinden malum, kozmopolit mahallede her milletten adam vardır.
Nerede olur mesela kozmopolit
mahalleler? Kozmopolit mahalleler tabii ki Galata'nın da üst taraflarında. Galata ve Galata'nın üst tarafları kozmopolittir. Beyoğlu, sonra kuruldu Beyoğlu malum. Yukarıya doğru artık Nişantaşı, Şişli, Mecidiyeköy, onlar sonra kurulan semtler hep kozmopolit semtlerdir. Bunun dışında bir de Kadıköy kozmopolittir. Yani İngiliz vardır, Fransız vardır, Rum vardır, Ermeni vardır, Süryani vardır, Arap vardır, Türk vardır. Her milletten insan bulunur.
Şimdi modada olduğu
ama
gibi.
Ama mesela belki Balat kozmopolit değildir. Balat'ta Rumlar yaşar. Balat'ın bir tarafı Yahudilere ait bir mahalledir. Bir tarafı Ayvansaray tarafı, bir tarafı Rumlara aittir. Ve sonrası kozmopolit sayılmaz. Hasköy Yahudilerden müteşekkildir. Kuzguncuk çoğunluğu Yahudi, bir miktar Ermeniden müteşekkil bir semtti eskiden. Bunlara kozmopolit denmiyor. Kozmopolit olması için her milletten adamın bulunması lazım.
Birinin ağırlıklı olmaması lazım.
Evet, ama mesela Eyüp, Silme Müslümanların yaşadığı bir mahalledir. Fatih keza öyle. Eskiden Sultanahmet keza öyle. Bu Kadırga tarafları Silme Müslümandır. Fakat Kumkapı'ya doğru gittikçe,
Bakırköy'e yaklaştıkça
gayrimüslim nüfus artar. Bakırköy kozmopolit bir semttir. Daha çok kozmopolit hüviyetini tren yolu oraya vardıktan sonra kazanmıştır. Daha önce bir Rum balıkçı kasabasıydı. Fakat daha sonra orası ve Yeşilköy kozmopolit bir hale dönüşmüştür. Her ikisi de Makriköy ve Ayastefanos, iki Rum balıkçı köyüyken zamanla Müslümanların ve Avrupalıların da yerleşmesi kozmopolit bir hava almıştır. Demek ki mahallelerin böyle bir yapısı var. Zengin mahalleleri var, fakir mahalleleri var.
Aralarında fark var mı?
Var tabii. Sultanahmet mesela zengin Müslüman mahallesidir. Fatih orta halli Müslüman mahallesidir. Üsküdar orta halli Müslüman mahallesidir. Ama Koca Mustafa Paşa fakir Müslüman mahallesidir. Hasköy fakir Müslüman mahallesidir. Kuzguncuk orta halli Yahudi mahallesidir. Kuzguncuk orta halli Yahudi mahallesidir. Bebek ve Ortaköy zengin Yahudilerin oturduğu bir mahalledir.
Bir hiyerarşi var
tabii
kendi içinde.
Ama şimdi bu zenginlik fakirlik deyince zenginlik, fakirlik tabii insanların servetine göre. Fakat eski hayat, konfor özellikleri çok farklı olmadığı için fakirle orta halinin ve zenginin hayatı birbirinden çok farklı değil. Yani çok az bir fark ediyor. Çünkü harcama kalemleri düşük.
Yani oturdukları evin büyüklüğü, bahçesinin büyüklüğü
işte zengin
vesaire
adam,
midir?
Zengin adam biraz büyük bir evde oturur. Zengin adamın hizmetkarları vardır. Daha çok hizmetkarı vardır. Fakirin de hizmetkarı vardır. Çünkü iş gücü çok ucuz olduğu için ve kölelik sistemi cari olduğu için zaten hiç para harcamadan hizmetkar beslemek mümkündür.
Yani boğaz tokluğuna
evet,
da
evet, yani o,
barınacak bir
tabii,
yer.
Tabii, tabii bu mümkün. Ondan dolayı bir kere bundan ölçülür. İşte birisi daha mütevazi kıyafetler giyer, öbürü atlas, canfez, ziba giyer, öbürü kadife giyer, öbürü basma giyer, pazen giyer. Yani aradaki fark budur. Yedikleri yemekler, efendim bir tanesi devamlı 8-10 çeşit yemek çıkartır sofraya da orta halli 3-4 çeşit çıkarır. Fakirin de 1-2 çeşit yemeği olur. Ama aradaki fark çok büyük uçurumlar değildir. Yani Osmanlı toplum düzeninin en mühim hususiyetlerinden bir tanesi budur. Bunun da sebebi servet farklı olsa bile harcama kalemlerinin düşüklüğünde aranmalıdır. Harcama kalemleri düşük oldu mu aradaki o fark çok göze çarpmıyor. Bu bir.
Para olsa da harcayacak yer yok yani.
Tabii. İkincisi umumi bir ahlaki anlayış, nezaket, edep insanları gösterişten, tantanadan uzak tutmaktadır. En zengin, en varlıklı insanlar bile sade bir hayatı tercih etmektedirler. İnsanlar öyle fazla kendilerini satma meraklısı olmadığı için çok gösterişli yaşamayı lüzumsuz addetmişlerdir. Çok gösterişli yaşamak ya çok yüksek devlet görevlilerine mahsustur veya mazisini kamufle etmek isteyen şimdiki tabirle sonradan görmelere mahsustur eski telakkiye göre. Onun için zengin bir adamın böyle çok gösterişli yaşaması ona sonradan görme etiketi yapıştıracağı için bundan kaçınır. Bundan kaçınır. Bir de tabii insanları tahrik etmek, onlara servetini gösterip onları üzmekten de kaçınmıştır eski insanlar. Bunu da düşünmüşlerdir. Çünkü bunu şimdiki tabirle toplumsal barışın bir anahtarı olarak görmüşlerdir.
Ne güzel düşünmüş.
Karşı tarafı tahrik etmek benim lehime olmaz, aleyhime olur. Düşman peydahlarım, husumet meydana gelir. İyisi mi ben bundan kaçınayım, sade yaşayayım demiştir. Böyle bir ara çözüm üretmişlerdir.
Bir mütevazılık hakim olmuş.
Onun için mahallelerde, yani evet biz efendim şurası zengin mahallesidir, burası orta hali, burası fakir mahallesidir diyoruz ama arada çok bir fark yoktur. Yani çok iyi dikkat eden bir kimse o mahallenin bir fakir mahallesi veya zengin mahallesi olduğunu anlar. Kaldı ki bu da kesin hatlarla ayrılmış değildir. Her mahallede zengin insanlar olduğu gibi orta hali ve fakirler de yaşamaktadır. Karışık İstanbul, yaşamaktadırlar.
İstanbul bu da bir mahallelerinin bir özelliği değil mi bu? Ve o mahalledeki zenginler sanki o mahallenin hamisi gibi.
Evet.
Orada yaşayanların ihtiyaçlarına sahip çıkmışlar.
Evet, böyle bir düzen kurulmuş. Böyle bir düzen kurulmuş. Şey dedik ya mahalle bir sosyal güvenlik müessesesidir. Aynı zamanda bir kimliktir, bir aidiyet merkezidir. Ondan dolayı mahallede böyle bir düzen var. Mahalleler belli sınırlardadır. Yani çok aşırı nüfuz edilemeyecek derecede büyük mahalleler kurulmamıştır. Çünkü eski Türklerde bir telakki vardır. Bir şehrin nüfusu 50 bini geçince orada asayiş diye bir şey kalmaz. Onun için mümkün mertebe şehirleri küçük, etrafını surla çevrili veya bir tabi sınırla çevrili ve de birbirinden alt sınırlarla ayrılmış kontrolü kolay mahalleler halinde tutmayı tercih etmişlerdir. İstanbul engebeli yapısından dolayı buna çok müsait. Yani mahalle ayrımı burada çok kolay. Bir de Bizanslardan kalma bir gelenek var. O eski mahalle düzeni aynen devam ettirilmiş. Yeni isimlerle, yeni iskanlarla bu mahalle düzeni muhafaza edilmiş. İstanbul Türkler fethettiği zaman 40 bin kadar nüfusu vardı. O da bütün köyleriyle, Üsküdar falan hepsiyle beraber yakılıp yıkılmış bir şehirdi. Yakıp yıkan Türkler değildi. Daha önce de belki söylemiştik. Latin istilaları geçmişti buradan birkaç kere. Bu Latin istilaları özellikle Venedikliler. Bizans'ın amansız düşmanıydı. Ondan dolayı Bizans'ı yakıp yıktılar. Bizans'ın tekrar bu şehri imar edecek gücü yoktu. Ondan dolayı Türkler İstanbul'u fethettiklerinde İstanbul'un çok yerini yanmış, yıkılmış, harabe olmuş gördüler.
Hayallerinin ötesinde
evet,
değil
ötesinde
mi?
Evet, ötesinde bir şekilde gördüler. Ve Fatih bu imara başladı. Özellikle oğlu Sultan II. Bayezid İstanbul'u, çünkü bir deprem oldu o senelerde, baştan sona imar etmiştir. İstanbul, İstanbulluğunu Türklerin fethinden sonra kazanmıştır. Pek çok Bizans eseri bile Türklerin fethinden sonra tamir edilerek bugüne intikal etmiştir.
Yoksa onlar da kalmayacaktı.
Tabii kalmıştı. Zaten çoğu yıkılmıştı. Ortadan kalkmıştı. Sivil iskana tabi tutulmuştu. Pek çok kamusal bina. Çoğu da yıkılmaya yüz tutmuştu. Mesela Ayasofya yıkılmaya yüz tutmuştu. Eğer Türkler İstanbul'u fethetmeseydi
son depremde
yıkılırdı. Kesin yıkılırdı. Payandalarla, minarelerle Ayasofya'yı kurtarmışlardır. Pek çok Bizans eseri bu şekilde kurtulmuştur. Türklerin himmetleriyle. Ha, Türkler tabii o zaman biz bu Bizans araştırmalarına katkıda bulunmak için yapmış değiller bunu tabii. Yani o kadar da işi büyütmenin manası yok. Pratik maksatlarla yapmışlardır. Bu binalar Bizanslardan kalmadır. Şimdi biz bunları kullanırız. Hı hı. Harap etme, yıkmaya gerek yok. Bunlar birer milli servettir diye düşünerek tamir etmişlerdir.
Yani tamiri yeniden yapmaktan kolaydır.
Tabii. Yani önceden yapılmış bir bina. Fakat sonradan tabii İstanbul'un mimari özelliği değişince, yani taş mimariden, kağırgir mimariden ahşap mimariye geçince eski Bizans mimarisi ancak kamu binalarına, saraylar, devlet daireleri, sarnıçlar gibi, camiler gibi onlara inhisar etmiştir. Hı hı. Sivil mimari taş üzerine değil, ahşap üzerine kuruludur. Onu daha önce söylemiştik, zelzeleler sebebiyle. Hı hı. Evet, yangın var ama zelzele semavidir. İnsanlar zelzeleye tesir etmez ama yangın öyle değil. Yani yangına sebebiyet vermeyebilir, söndürülebilir ama zelzele öyle değil.
Evet,
önce tercih etmişler. Kargir. Kargir Ermenice bir kelimedir. Taş ve kireç demektir. Yani taştan örme. Bugünkü beton örmeye yakın bir stil. Yığma inşaatı yani. Bundan kaçınmışlardır.
Hı hı.
Böyle bir sistem kurulmuş, mimari sistem. Şimdi mahalleler neden oluşuyor? Mahalleler 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynıdır. Eski Asya, Bizans, Arap, İran şehir mimarisi Türk özellikleriyle geliştirilmiş. 3 aşağı 5 yukarı Ön Asya'nın her yerinde aynı mahalle sistemini görüyoruz. İstanbul tabii her zaman Osmanlı estetiğinin, zevkinin rafine hale gelmiş bir merkez olduğu için Osmanlı mahalleleri tabii Anadolu şehirlerinden de, Orta Doğu hepsinden de güzel. Özenerek yapılmış. Bir de Türkler buraya çok masraf etmişler. Dediğim gibi aldıklarında zaten yıkılmış olduğu için adeta yeni baştan Bizans'ı kurmuşlar. İstanbul'u kurmuşlar. Mahalle sokaklardan müteşekkil. Bu sokaklar mahallenin ortasında bir meydana açılır. Bu meydan mahallenin kalbi diyebileceğimiz, hatta beyni diyebileceğimiz bir yerdir. Bu meydanda bir kere öncelikle mabet vardır. Evet, mahallenin sokak aralarında da mabetler vardır. Fakat bunlar mescittir. Çoğunda cuma namazı kılınmaz. Mahallenin merkezinde büyük bir cami vardır. Bu büyük cami, mahalle merkezi bir mahalle ise, Fatih gibi, Sultanahmet gibi, bir padişah veya saray halkından bir kimse, işte Edirne Kapı'da Mihrimah Sultan gibi yapılan bir camidir. İhtişamlı bir camidir. Selahattin camileri derler bunlara. Hanedanın yaptığı camilere. Hı hı. Selahattin camileri tabii ihtişamlıdır. Ve çoğunlukla çift minarelidir. Çift minareli cami yapma imtiyazı saray halkına aittir. Halk, saraydan olmayanlar çift minareli cami yapmazlar. Ve yapamazlar. Bu bir edep kuralı olarak yerleşmiş bir gelenektir.
Onu aşmamak anlamına mı
evet,
geliyor?
Evet, yani bir nezaketi muhafaza ediyorlar. Hı hı. Böyle bir mabet vardır. Mahalle bu kadar emniyetli olmayan bir kenar mahalle ise orada oranın ileri gelenlerinden bir zengin, bir esnaf, bazen orada oturan bir kazasker, bir defterdar, orada yaşamış bir devlet görevlisi veya bir zengin oraya bir cami yapar. Eğer böyle bir kimse yoksa İstanbul'un başka bir tarafında oturan bir zengin araştırır, böyle camisi olmayan bir mahalle bulup onun meydanına şöyle okkalı bir camiyi kondurur.
Evet, mahallede başka neler vardı? Birazdan konuşmaya devam edeceğiz. Küçük bir aramız var. İstanbul sokaklarındayız. Eski İstanbul sokaklarında şöyle bir gözümüzde canlandıralım. Meydana açılan pek çok yol ve meydanın hususiyetlerini, özelliklerini sıralıyoruz. Önce büyük bir cami bulunduğu öneme göre mahallenin.
Meydan, yani Osmanlı Türklerin zaten şehir mimarisi deyince herkesin ittifakla söylediği şey şu. Şehir, mahalle, köy kurulurken ilk yaptıkları bir mabettir. Mabet tabii her dinde olan insanların en mühim ihtiyaçlarıdır. Birincisi dini ihtiyaçların karşılanması için, ikincisi sosyal faaliyetler için. Çünkü insanlar, özellikle dediğim ki herkes birbirinin kefilidir, birbirini tanıyacak, bilecek. Cami insanların bir araya geldikleri, günde 5 vakit bir araya geldik, birbirlerini gördükleri, birbirlerinden haberdar oldukları, hastalar mı, iyiler mi, başlarına bir iş mi geldi, fevkalade bir şey mi oldu, bir ihtiyaçları mı var, bunu bildikleri, görmedikleri zaman hasta mıdır, öldü mü, misafirim var diye birbirlerinin yardımına koştukları bir yerdir. Birbirlerinin haberdar oldukları bir yerdir. Şimdiki bir haberleşme vasıtaları yok. O zaman tabii insanların hayatı çok basit ve eklesek olduğu için herkes birbirinin başına gelen en basit hadiseden bile haberdardır. Çünkü insanların konuşma mevzularında onlar vardır. Çok mühim büyük hadiseler zaten mevzu bahis değil. İnsanlar bunları anlatırlar. Şimdi caminin böyle bir hüviyeti var. Mesela mahalleye bir tamim, devlet dairelerinden bir emir, bir yazı geldiği zaman bu camide okunur. İmam efendi zaten mahallenin temsilcisi imamdır. Devletin temsilcisi imamdır. İmamlar o zaman şimdiki gibi maaşlı memurlar değildi. Mahalleli imamı seçer, camiye tayin ederdi. Eğer cami vakıf değilse, cami vakıfsa zaten caminin idarecisi var vakfın. Onlar oraya bir imam seçerler. Şeyhülislamlık bunu onaylar, imam oraya tayin edilir.
İmamın ihtiyaçlarını da mahalleli mi karşılar?
Şimdi eğer vakıfsa vakıftan maaşı vardır. Çünkü caminin vakfı vardır. Umumiyetle büyük camilerin böyledir. Ara camilerde mahalleli karşılar. İmam efendi çocuk okutur. Çocuklara, çünkü bir de mahallenin onun da zamanı gelince Sübyan Mektebi vardır. Çocuk okutur ve aynı zamanda namaz kıldırır. Dolayısıyla imamın ihtiyaçlarını mahalleli arasında para toplayarak karşı. Bu yakın zamana kadar her yerde böyleydi. Çok imamlara 50'li yıllardan sonra kadro verildi. Kadro verilmeyen imamlar yakın zamana kadar hala vardı. 80'den sonra da onlara kadro verildi. Yani devlet maaş, eskiden öyle değildi. Mahalleli veya köylü aralarında para toplayarak imamları para verirdi. Tabii imam olacak vasıflara haiz kimselere. İmam efendi devletin mahalledeki temsilcisi olduğu için camilerde halka gereken duyuruları, ilanatı imam yapardı. İmamların ayrıca bir mühim vazifesi daha vardı. Nikah memuruydiler. Mahallede evlenecek kimseler mahkemeye müracaat ederler. Şimdi nasıl müracaat ediliyor? Mahkeme eğer evlenme manileri yoksa İmam efendiye bir yazı yazarlar. Buna izinname denir. Bu izinnameyle imama giderler. İmam nikahı kıyar. Ondan sonra bu nüfus müdürlüğüne bilgi verilir. İmamın varsa defteri not tutar. Eskiden mahkemeye nüfus müdürlüğü kurulduktan sonra Osmanlı'da nüfus müdürlüğüne bu evlilik bildirilir. Ölümler keza böyle. Miras taksimleri böyle. İmamı biliyorsunuz mahallede çok önemli bir fonksiyonu var. Doğumdan tutun çocuk doğdu. Nikahı okuyar. Çocuk doğdu. Kulağına ezanı okuyan odur. İsmini koyan odur. Çocuk okula başlayacağı zaman zaten imam efendiye gider. Ona çünkü gidecek. İlk mektebin muallimi imam efendidir. Arkasından ölümlerde yine ölüyü yıkayan, cenaze işlerini yapan, cenaze namazını kılan, ıskatını, devrini yapan, gerekirse mevlidini okuyan yine imam efendidir. Onun için imam efendinin bir insan hayatında çok önemli bir yeri vardı eski toplumda. Mahallenin de en önde gelen kişisi imamlardı. Muhtarlar daha yok idi. Muhtarlık tanzimattan sonra ortaya çıktı. Muhtarlık teşkilatı kuruldu. Muhtarlar devletin mahalledeki temsilcisi durumuna geldi. İmamların fonksiyonu sarsılmadı. İnsanlarla birebir oldukları için. Şimdi cami. Mahalle olduğu için caminin yakınında, yanında bir mektep. Buna umumiyette Sibyan Mektebi deniyor halk arasında. Resmi kayıtlarda Taş Mektep adıyla anılır. Çünkü cami mektepte umumiyette taştan yapılır. Camiye bitişiktir. Avlusu müşterektir. Çocuklar sabah namazdan sonra oraya gelirler. Öğlene kadar orada bu imam efendiden ders okurlar. Öğleden sonra dağılırlar. Ne dersler okurlar? İşte Kur'an-ı Kerim. Önce yazı öğrenirler. Kur'an-ı Kerim öğrenirler. Zaruri duaları, namaz, abdest dualarını öğrenirler. Abdest almayı, namaz kılmayı, zaruri dini bilgileri öğrenirler. Bir miktar hesap öğrenirler. Yani matematik öğrenirler. Bir miktar şimdiki yurttaşlık bilgisi diyebileceğimiz zaruri bilgileri bu mektepte öğrenirler. Ondan sonra tahsiline devam etmek isteyenler numune mektepleri vardır.
Kaç yıldır bu okul? Sübyan Mektebi.
O belli bir şeyle sabit değil. Çocuğun şeyini bitirmesine göre.
Yani bir müfredat normalde, var onun bitmesi.
Normalde 2 sene, 3 sene, 2-3 senelik bir tedrisattır. 4 yaşında başlar çocuk buraya.
4 yaşında.
4 yaş, 4 ay, 4 günlükken yani bu sene başında başlamazlar. 4 ay, 4
4 yaş, 4 ay, 4 gün.
Günlükken bir adet olmuştur.
Bir bilimsel altyapısı var mıdır bu 4 yaş 4 ay 4 günün?
Şimdi bir dini gelenektir bu. Bir dini gelenektir. Fakat bugün pedagoglar da çocuğun öğrenme yaşının 4 yaş olduğu üzerinde müttefikler. Yani 4 yaştan sonra çocuk bazı basit bilgileri, tabii mektep deyince hemen anaokul hüviyeti de var Sübyan Mektebi'nin. Yani muaşeret.
Yani katı kuralları olan bir okuldan bahsetmiyoruz.
Yani o lanse edilen gibi değil tabii ki. Çocuğun anaokulu gibi gider oturur. Bir icabında şakalaşırlar, hikayeler anlatılan, masallar anlatılan, yani o kadar o kara sakallı, çatık kaşlı, evet, eli sopalı. Öyle değil tabii ki mahalle mektepleri. Çünkü ben mahalle mekteplerine giden yaşlarla çok konuştum. Yani o kitaplarda takdim edilen gibi değil tabii mahalle mektepleri. Vardır öyle size her insan. Şimdi çağdaş mekteplerde öyle yok mudur?
Tabii çocuğu döven öğretmenler.
Yok mudur? Veya sert öğretmen, merhametsiz, tahammülsüz öğretmen vardır. O zaman da vardır ama genellikle öyle değil. Çünkü imamlar umumiyetle kendilerini aşmış, belli bir entelektüel seviyeyi o zamanın şartlarına kazanmış kimselerdir. Mahallenin en seçkin insanlarındandır. Hı hı. Ondan dolayı çocuklar orada mutludurlar. Anaokulu havasında şakalar, gülüşürler, oynaşırlar. Bu arada da ders görürler. Basit. Hı hı. Menkıbeler okunur mesela. Yani tarihi kitaplar okunur, dini kitaplar okunur ama menkıbe tarzında, çocukları sevdirecek tarzda bir iki sene bitirdikten sonra ilk mektep, orta mektep, rüştü öyle devam eder. Bu taş mektep. Bunların adı çoğunlukla taş mektepti. Sibiyan mektepleri de mahallenin meydanının vazgeçilmez binaları. Bu mektep umumiyette cami vakfının bir müştemilatıdır. Eğer cami vakfının mektebi yoksa bunun da masrafını mahalleli karşılar. Çocuğun rahlesi, defteri, kalemi, oturacağı minder dahi, yakacağı odun dahi o çocuğun velisi tarafından karşılanır. Çocuk kucağında bir kucak odunla sabahları gelir, soba yakılır, ona göredir.
Yani şimdi hani zaman zaman çocuklardan istenen okul yardımları, payları vesaire.
Aynen.
O zaman da varmış üstelik
tabii,
fazlasıyla.
Tabii İmam Efendi'nin mesela eğer vakfa ait değilse mektep, ders okudan hocanın da masrafını aile karşılar.
Bir özel, özel okul gibi. Gibi ama paylaşılıyor.
Paylaşılıyor. Hatta vakıflar çoktur bu mekteplerle ilgili. Hatta ben bir vakfa rastlamıştım. Mahalle mektebi talebelerini müsait havalarda pikniğe götürmek için vakıf kurmuş adam.
Buna ayırmış.
Buna açısı. Ayırmış. Bir miktar parayı vakfetmiş. Onun geliri diyelim ki tarlasının dükkanı, bunun geliri toplanacak ve müsait havalarda işte ayda bir, iki de ayda bir mahalle mektebi çocukları pikniğe götürecek. Bu her mahallede varmış bu eskiden. Böyle bu sistem böyle kurulmuş. Mahallede orta çeşmesi veya meydan çeşmesi denilen bir çeşme umumiyette bulunur. İstanbul için söylüyorum. Küçük şehirlerde her mahallede yok. Meydan çeşmesi. Meydan çeşmesi demek dört tarafından da su akan çeşme demektir. Yani sadece bir tarafından akmaz. Bir tarafından akıyorsa sokak çeşmesi denir. Değilse meydan çeşmesi. Bu meydan çeşmesi çok önemlidir. Mahalleden gelip geçenler, oradaki esnaf, hepsi bu meydan çeşmesinden su alırlar, abdest alırlar, içerler. Evi mahalleye yakın olanlar da suyu buradan alırlar. Çünkü evlerde su yoktur. Hı hı. Sular çeşmelerden taşınır. Bu da umumiyetle bir vakıf eseridir. Meydan çeşmesi. Mahallenin meydanında elbette bir çarşı bulunur. O mahallenin zaruri ihtiyaçlarının karşılanabileceği...
Kaç dükkandır bu aşağı yukarı ve neler alınıp satılır?
Kasap dükkanı muhakkak bulunur. Bakkal dükkanı muhakkak bulunur. Manifaturacı muhakkak bulunur. Aktar dükkanı muhakkak bulunur. Tütüncü muhakkak bulunur. Yufka mamulatı yapan dükkan muhakkak bulunur. Şekerci muhakkak bulunur. Yani zaruri işte 10-15 dükkan muhakkak. Hala da öyledir. Yani İstanbul'un bazı tarih hususiyetini kaybetmemiş mahallelerinize git, mahallelerine gittiniz ama çarşına baktığınız zaman 15 dükkan. Ona bugünün kültürünün getirdiği birkaç dükkanı daha ekleyin. İşte spor otobayiydi, internet kafeydi gibi onları da eklerseniz. Yani 3 aşağı 5 yukarı 10-15, 20 dükkanı aşmaz bunlar. Ve mükerrer 2-3 dükkan da olmaz.
Bana enteresan gelen şu, mesela aktar var, şekerci var. Evlerde yapılabilecek olmasına rağmen yufkas ve onun
var,
ürünlerini
tatlı,
satanlar
tatlıcı
var.
Tatlıcı daha ziyade. Yufkacı dediğimden kasıt kadayıf, ekmek kadayıfı. Bunların hepsi evde yapılabilecek şeyler değildir. Bunlar umumiyetle Rumelidir. Yorgancı. Muhakkak her mahallede bir yorgancı. Onlar da şimdi unutuldu artık. Kalmadı. Evet, hallaç. Hallaç umumiyetle seyyardır ama dükkancı halaçlar da vardır. Bunlar muhakkak bulunur. Şimdi bu esnaf tabii İstanbul büyük bir şehir. Yani her şeyi evde yapmak, yani bir köy hüviyeti, koyunu yoktur, tarlası yoktur. Her şey, herkes onu kolay yapamaz. Yapabileceği şeyler vardır, yapamayacağı şeyler vardır. Bir de şunu görüyoruz, bu başka bir şeyin konusu belki ama ihtisaslaşma vardır. Şimdiki gibi market usulü değil. Herkes tek ürün üzerine çalışır. Adam şekerciyse şekercidir. Tatlıcılık yapmaz. Tatlıcı
hatta
ayrı birisidir.
Tatlıcılar bile kendi aralarında,
evet,
uzmanlaşıyor,
tabii, tabii,
değil mi? Çorbacılar
tabii. Çorbacı.
Bile.
Adam sadece çorbacı. Mesela çorbacıda siz yemek bulamazsınız. Onun hatta bazen sadece işkembe çorbası yapar.
Evet, her çorbayı da bulamazsınız.
Veya paça çorbası yapar. Her şeyi bulamazsınız. Bu bir ihtisaslaşmadır. Adam sadece köftecidir. Et, hiç başka bir yemek bulamazsınız ama köftesi çok güzel olur.
Zaten tarihten bugüne kalabilmiş markalar da böyle tek,
evet,
ürün üzerine,
evet, tek ürün üzerine uzmanlaşanlar. Bu esnaf mahalleli olduğu kadar orada bulunan diğer esnafa da hizmet eden, işte küçük kaplarda yemek, nohutlu pilav satan, köfte satan, ciğer satan, böyle esnaf için kahvehane gibi.
Onu soracaktım. Kıraathanede kahvehane var mıdır meydanda?
Tabii her mahallede olur. Çünkü kıraathane mahallenin camiden sonra mahallelinin bir araya geldiği, görüştüğü sosyal bir meskendir. Biraz daha tabii rahat ve relax bir ortamda bir araya gelirler. Camide kahve içmek, nargile içmek, tütün içmek mümkün değildir. Havadan sudan konuşmak mümkün değildir. Belli kurallar vardır. Orada ciddi olarak insanlar birbiriyle görüşüyor ama kahvehanede biraz daha rahat bir ortamdır. Şimdiki kahvehaneler gözünüzün önüne gelmesin. Bir ev ortamında şöyle üç tarafı, dört tarafı peykelerle çevrili, yani yüksek sedirdir. Oraya giderler. Umumiyetle iki türlü kahvehane vardır. Esnaf kahvesi vardır, mahalleli kahvesi vardır. Esnaf kahvesi gündüz çalışır, mahalle kahvesi akşamları çalışır. Akşam evine gelmiş olan esnaf, memur, herkes gecelik entarelerini giyerler, sırtlarına şam hırkalarını alırlar. Başlarında takkeleri, mahalle kahvesinin yatsı namazından sonra yolunu tutarlar.
Bu enteresan bir görüntü. Yani evin bir odasından diğerine geçer gibi, geçer gibi sanki.
Evet, ayaklarında terlikler. Yani çok hafif kıyafetlerle entari muhakkak olurdu. Entari 1910 yılında yasaklandı İstanbul'da. Cumhuriyet'ten sonra bu yasak iyice tatbik edildi. Halk bu entarisiz gezmeye çok mukavemet etti. Özellikle Üsküdarlılar uzun zaman entarisiz gezmeyi izlediler. Polisler ellerinde cop, entarili adam kovaladıkları çok vakidir gazetelere intişar etmiştir.
Peki neden, nedir bu entarinin özelliği ve neden kalkmasına mukavemet gösterdiler?
Şimdi entari tabii şark kıyafetidir. Yani çeşitli rengarenk kumaşlardan, çizgili, düz beyaz olabilir, yaz için keten olabilir, sadokar kumaştan olabilir. Fakat daha ziyade renkli, kalın çubuklu, yani böyle göz alıcı, ihtişamlı kıyafettir. Aşağıya doğru bollaşır. Umumiyetle yakası oyuktur, yani yakasızdır. Kolları manşetsizdir. Üzerine bir hırka, çok rahat bir kıyafettir. Çok insanı hem sıhhi hem rahat bir kıyafettir. Fakat tabii görünüm itibariyle tamamen şarklı bir görünüm. Düşünün yani kelli felli adamlar gündüz belki vezirdir, memurdur, bilmem subaydır. Akşam entaresini giymiş, kahvehaneye gitmiş. Bu insanların en büyük zevkidir. Osmanlıların bir özelliği vardır Türklerin. Rahatı çok severler. Onların rahat etmesi için lüks, konfor önemli değildir. Rahat
Bedenin rahat olmasıdır.
Çünkü beden rahat ederse ruh rahat eder. Ruh rahat ederse insan istifade eder diye inanmışlardır. Onun için ruhun rahatlığını bedenin rahatlığında bulmuşlardır. Yaptıkları işi mükemmel yapmaya bakarlar. Fakat işte İttihat ve Terakki hükümeti artık tabii garflılaşma, alafrangalaşma, artık Avrupalılar geliyor gidiyor. Bu manzarayı hoş görmemiş ve entari yasağı çıkartmış. Sur içinde entari yasağı tatbik edilmiş. Galata'da zaten entari giyen adam çok azdı. Fakat Üsküdar buna mukavemet etmiş. İşte çok sıkıntılardan sonra Üsküdar'da da bu yasak tatbik edilmiş. Sonra Entari Sevenler Cemiyeti kuruldu. Bu Entari Sevenler Cemiyeti'nin başkanı da çok enteresandır. Fransa'nın Paris Belediye Başkanı, ismini unuttum şimdi, oydu. Yani o da Türkiye'de bulunmuş elçilikte bir ara. Entari'ye alışmış, çok severmiş entariyi. Avrupalılar da entari giyer ama gecelik entarisi giyerler. Bu gecelik entarisi değildir. Yani bu eve gelince giyilen, hı hı, bugünkü eşofmanın muadili bir kıyafettir.
Onu düşündüm şimdi ben. Eve
daha, yani gecelik daha şeydir. Elbiseyle gece elbisesi arası bir şeydir. Avrupalılarınkinden bu bakımdan farklı. Kahveye bundan giderlerdi. Renkli. Hatta geçenlerde Ahmet İhsan Bey matbaacının hatırında okurken Vaniköy'de otururlarmış da yazları, tabii yazlık evleri. Akşamları kahvehanede oranın ileri gelen payiler, paşalar hepsinin entarileriyle manzarasını görmek bir ömürdü diyor. Şimdi hatırlıyorum. Her bir nargileler, çubuklar önlerinde. Rahatlık vasıtası bu tabii. Hatta şiir bile var. Entaresiz, öksüz kaldı Üsküdar'ım. Mezarımda ruhum rahatlar, entari giyerse türbedarım, entarisiz, öksüz, mahzun kaldı Üsküdar'ım diye. Saffet Nezihi Bey'in öyle bir entari şiiri de var.
Yani üzerine şiir yazılmış,
entari yasağının üzerine şiir bile yazılmış. Yasaklar zor tabii, insanlar alıştığı şeyden vazgeçmek zor.
Bir de şeydir, hani erkekliğin görüntüsünü biz çok pantolonla, kadını da çok elbiseyle bütünleştirdiğimiz için belki de sonradan oluşturulmuş
tabii,
bir imaj.
Tabii sonradan oluşmuş bir imaj. Evet, kadınlar için pantolon erkeksi bir imaj idi eskiden. Çünkü giyen kadın zaten yoktu. Ama eskiden pantolon erkek kıyafeti olduğu gibi entari de erkek kıyafetiydi. Kadın erkek entarileri birbirinden farklıydı. Mesela erkek entari rumiyetle önden düğmelidir. Kadın entari önden düğmeli olmazdı. Yandan düğmeli olurdu. Ve arkadan düğmeli olurdu. Böyle bir fark vardı. Model olarak bir entariye baktığınız zaman bu kadın entarisi ve erkek entarisi farklıydı. Yani hanımın entarisi giyen adam belli olurdu. Kocasının entarisi giyen kadın da belli olurdu. Yani böyle bir farklılaşma vardı erkek entarilerinde. Bu zaten bir ev kıyafetidir. Daha önce tabii cübbe, şalvar zamanında entari de elbisenin bir parçası. Ona daha dar, daha düz bir bedene oturan çift yırtmaçlı, belden aşağıda yırtmaçlı entariler, peşli entariler deniyor. Onlar giyermiş erkekler, kuşaklı falan, altında şalvar. Eski resimlerde zaten görüyoruz. Fakat bu entari tamamen farklı.
Evet, biraz da rahat üzerine kurulmuş.
Yani mahallede böyle bir kahve var, mahalle kahvesi. Gündüzleri esnafa hizmet veriyor. Akşamları daha ziyade mahalleliye hizmet veriyor. Burada tabii sohbetler yapılıyor. Umumiyetle kitaplar okunuyor. Ondan yani dolayı kıraathane deniyor. Yapılıyor. Ama çubuk da içilir. Tabii o zaman kağıt oynama, kumar olmadığı için çubuk içilir, nargile içilir. Çay daha kültürümüze yeni yeni giriyor. Kahve içilir. Ama daha ziyade sohbet ve okuma üzerine kurulmuş bir yerdir. İnsanların birbirini gördüğü, sosyal hayatın kaynaştığı bir yerdir. Erkeklerin hepsi akşam buraya giderler.
Hanımlar peki mahallede kadınlar birbirine mi gider?
Birbirlerine giderler. Evet. Enteresandır. Şimdi mesela karı koca akşam gezmesine beraber giderler. Eskiden akşam gezmesine karı kocanın beraber gittiği nadirdi. Eski hayatta kadınlar ve erkekler birbirinden çok farklı eğlenceler ve uğraşıları vardı. Kadınlar tabii gezmeyi severler. Sabah, öğleden sonra ve akşam üç kapı yapan hanımlar vardı. Akşam bey kahvehaneye gidince hanımlar da umumiyetle yakın bir komşuya gider. İşte orada malum yakın zamana kadar var olan yüzük oyunu, fincan oyunu gibi oyunlar oynarlardı. Hanımlar bu gibi oyunları severlerdi. Onlar da sohbet ederler, kahve içerler. Sigaraya müptela olan hanımlar vardı. Sigara içerler. Hatta nargile içen hanımlar duyuyoruz böyle okkalı hanımlar. Nargile içer, sohbet ederler. Akşam uygun bir saatte hanım eve gelir. Daha sonra koca eve döner. Tabi bu her gece olacak diye bir kaide yok ama umumiyette bu şekilde ev gezmeleri yapılır. Mahalle hayatının bir özelliği de budur. Sosyal hayatın çok yakın olması.
Merak ettiğim iki husus var mahalle hayatında. Biri evlerin tamamının bahçeli olması. Evet. Sonra bu evleri birbirine bağlayan ve sokaktan geçmeye ihtiyaç duyulmadan birbirine hareket sağlayan ara kapılar.
Var.
Diğeri de İstanbul mahallelerindeki çıkmaz sokaklar.
Evet. Şimdi bu meydanlara dedik bütün sokaklar açılıyor ama her sokakta bir çıkmaz değil. İstanbul sokakları üç türlüdür. Bir normal açık sokak. Herkes yani gelip geçebilir oradan. Seyyar satıcılar geçer, esnaflar geçer. Hatta bir yerden bir yere gitmek isteyenler de oradan geçebilir. Kimse buna mani olamaz. Fakat iki türlü sokak vardır. Bunlardan bir tanesi yokuşlardır. Bu yokuşlar bazen 150-200 merdivenli yokuşlar olur. Umumiyetle İstanbul'un engebeliliğinden kaynaklanan yokuşlardır. Daha vahimleri Boğaz sahilinden dağlık olduğu için birden daha yükselti başladığı için yukarıya doğru olan sokaklardır. Cihangir'de falan var öyle meydanlı sokaklar. Eyüp'te var. O yokuşlar hakikaten merkep çatlatan yokuşları diye denen yokuşlar var. Hakikaten yani çıkanı tepeye çıktığında mahveder.
Neredeyse evet, inmemeye bir daha.
Birebir bir şey ama insanlar alışınca mecbure mahkum. Bir de çıkmazlar var. Çıkmaz sokakların çıkmaz olmasının birkaç sebebi var. Bunlardan bir tanesi çıkmaz sokakların hususi mülk olmasıdır. Şimdi geniş bir arsada bir adam bir ev yapmıştır. Oğlu evlenmiş yanına bir başka ev yapmıştır. Amcasının oğlu, torunlar, dedeler ayrılmış. Birkaç ev. Tabi bu birkaç ev birbirinden ayrıdır. Fakat münasip yerlerde sokak verilmiştir. Evleri birbirinden ayırmak için.
Aslında onlar,
bu sokaklar evet, bilahare çıkmaz sokaklara dönüşmüştür. Bu bir. İkincisi İstanbul'da bina yapılırken baştan tabi bu şey fazla düşünülmemiştir. Herkes kendi şeyine göre yapmıştır. Arsanın durumuna göre, eğimlere göre, eğreltilere göre çok muntazam olmadığı için zaman zaman bazı yerler çıkmaz kesinmiş hale gelmiştir. Bazıları da çıkmaz sokakları bir mahremiyet unsuru olarak tercih etmiştir. Sokak çıkmaz olduğu zaman oraya fazla öyle seyyar satıcı gelip geçen girmez. Böyle bilhassa kıskanç tabiatlı kimseler evlerini çıkmaz sokaklara taşıyarak veya sokakları çıkmaz hale getirerek bu mahremiyeti sağlamışlardır. Ama bunlar çok azdır. Mesela babaannemler anlatırdı. Kızıl Toprak'ta çıkmaz Ketüdağ çıkmazında otururduk derdi. Gittim gördüm ben hakikaten çıkmaz. Çünkü tren yolu geçiyor. Bir müddet sonra zaten oranın geçmeye elverişli değil. Bir müddet gidiyorsunuz birkaç ev sonra sokak çıkmaz hale dönüyor. O artık şartlardan dolayı çıkmaz olmuş bir sokaktı. İstanbul'da böyle sokaklar da çoktur. Fakat daha sonra bu sokaklar bilhassa büyük mahallelerde mümkün mertebe açılmaya çalışıldı. Çünkü bir yangın vukuunda bu veya suçlu takibinde bu sokakların bu şekilde olması elverişli değildi. Mümkün mertebe çıkmaz sokakların daha sonra açık sokak haline getirildiğini görüyoruz.
Küçük bir aradan sonra yine burada olacağız efendim. İstanbul sokaklarında dolaşan seyyar satıcılardan bahsedeceğiz. Belki biraz kapılardan ve bahçelerden konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Esnafı söyledik, camiyi söyledik, okulu söyledik. Bir de zannediyorum tüm bunlara rağmen sokaklarda bir şeyler satanlar var.
Tabii.
Onların nidaları da farklı.
Seyyar satıcılar.
Ne satarlardı İstanbul sokaklarında eskiden?
Çok çeşitli şeyler. Yani akla hayale gelmeyecek şeyler. Bir kere mesela çok kimsenin garibine gider ama sakatat satarlardı. Yani sırtında bir çubuk, çubuğun üzerinde çeşit çeşit ciğerler, efendim işkembeler, şunlar bunlar, sakatat diye bağırarak satardı. Kediler peşinde.
Mahallemiz ama bu hijyen açısından pek uygun gelmiyor. Özellikle efendim, yaz günlerini düşünsenize.
Tabii yani hele üzerine konan sineklere falan. Neyse şimdi tabii oralarını düşünmeyeceğiz.
Girmeyelim. Sadece nidasını duyalım.
Bu böyle tabii taze yani. Şu, o kadar var ki taze. O gün kesip çünkü o İstanbul o zaman şartlarında buzdolabı yok, bir şey yok falan. Bunu satılmaz. Mesela şimdi buzdolabı dedi, buzcu. Buz satarlardı. Adam mahsus çanaklar içinde talaşlara bulanmış buz satardı. Kavacık taraflarından gelirdi buz. O zaman tabii şimdi biraz yazları tabii kışın buz satılması mümkün değil. Yazları Kavacık havalisine gelen buzları böyle özel şeyler talaşa sarıp mahalle aralarına satarlardı. Bunun çok rağbetlisi vardı. Çünkü bu buzlardan daha ziyade dondurma yapardı İstanbullular. Dondurmacı o zaman yok. İstanbul halkı bu buzları alıp artık kendilerine göre onların tabii ameliyelerden geçirdikten sonra çeşit çeşit vişneli, limonlu dondurma yaparlardı. Onun için bu maksatla alınırdı daha ziyade. Ama suya konmak, şerbete koymak o da tabii var. Bozacı zaten hala devam eden bir şey. Bilhassa kış akşamlarında bu Rumeli muhacirlerin gelmesinden sonra yayılmış bir adette bozacıların gelmesi geçmesi. Turşucu. Şimdi diyeceksiniz ki İstanbullular turşu vurmuyor mu? Turşu vururlar. Fakat bazı herkesin vuramadığı turşular vardır. Pence pancar turşusunu herkes vuramaz mesela. Küçük biber turşuları, küçük salatalıklar mesela. Onlar her yerde bulunmaz.
Özellikle şey.
Onun için bazı özellikli turşuları turşucu satardı. Daha önceleri kendi ellerindeki sepetlerle, daha sonra arabayla bu turşuları satarlardı. Turşucu diye bağırır. Onlar da umumiyetle Rumeli taraflarından gelme kimseler. Turşu suyu, şalgam suyu. Onu da satarlardı. Bunlar tabii evde imal edecek şeyler değil. Bir de kadınların her birisinin eli turşuya gelmez. Bazı kadınlar turşu, helva ve bazı yiyecekler vardır. Her hanımın eli ona gelmez derler mesela. Hanım çok iyi yemek pişirebilir ama eli turşuya gelmiyordur.
Yapamıyor.
Başkasına
yani
vurdurur mesela gelip turşuyu çağırır. Veya helva yapamaz mesela. Tutturması kıvamış zor olan bazı şeyler vardır. Onu her hanımın eli gelmez derler. Böyle bir inanış vardır. Onu başkasına yaptırır. Bize yoğurt vurmak gelmez der mesela. Başkasına çağırı yaptırır. Turşucu da böyle.
Yoğurtçu?
Yoğurtçu keza öyle. Yoğurtçu keza öyle. Şimdi diyeceksiniz ki gene evlerde tabii yoğurt mayalama imkanı var. Çünkü süt bulunuyor o zamanlar. Mandıralar her mahallede iyi kötü mandıra var, süt satanlar var. Fakat yoğurtçu da var. Yoğurtçu da var. Yoğurtçular böyle sırtlarına yakın zamanda onlar vardı. Ben onlardan gördüm. Yani biz çok yaşlı değiliz ama bu bazı seyyar satıcıları biz de gördük. Geniş şeylerle sırtlarında iki tarafı tartan terazi şeklinde yoğurt sattıklarını bilirim. Ama yoğurtları da yoğurt olurdu. Şöyle kestikleri zaman mesela Kastamonu, Sinop, o havaliden yoğurtçular kestikleri zaman böyle yağ kıvamında dir dir titreyen yoğurtlar.
Onun şimdi dışında, de halkımız saçak sallanan yoğurtlarımızı. Ayran kıvamında.
Ayran kıvamında. Eskici. Eskici çünkü halkın mübadele vasıtası. Yani eskileri alacak. Onu düzeltsek. Bu da yakın zamana kadar vardı. Kalaycılar. Mühim esnaf. Bu da yakın zamana kadar. Benim de mesela şahit olduğum kimselerdi. Ümmetli bunlar Sulukule, Ayvansaray o taraftan gelen biraz esmer vatandaşlardan.
Pek eve alınmayan, kapı dışında
ama,
daha çok.
Ama tabii şöyle ben mesela şaşardım hani kötü şöyle şey böyle değil. Tabii mahallenin tanıdığı bir kimsedir. Toplar kapları, kalayları gelmez mesela. Buna gayet yüzü zannedilir, götürülür kalaylar ve ertesi gün, üç gün sonra neyse kesilen gün getirir para karşılığı. Bazen de kalaycının kendisi seyyardır. Mahallenin kalaylarını toplar veya sokağın kalaylarında kaplarını toplar. Bir kenarda körük ateş yakar, körük kurar. Hemen orada alelüsür kapları kalaylar. Böylesi de var sabahta. Halaç. Bunu da ben gördüm. Halaç dükkanları vardır ama halaç dükkanda fazla çalışamaz. Para yapmaz çünkü. Herkesin pamuk ve yün getirmesi kolay değil. Eskiden döşekler, bu yorganlar, minderler, yün ve pamuktan olduğu için bunun senede bir veya iki senede bir atılması icap eder. Yoksa yassılaşırdı. Onun için halaçlar mahalle arasında dolaşır. Yünü olanlar, pamuğu olanlar buna verir. Halaç bir kenara oturur. Varsa bahçede veya evin önünde oturur. Bu pamuğu, yünü halaçlar kabartır ve sahibine teslim ederdi. Onun için seyyar satıcılar sokakların vazgeçilmez süsü. Tabii onların her birisinin kendine göre naraları, efendim malını metheden şeyler. Tabii çocukların sevdiği macuncular, çocukların sevdiği kısmı var. Kedilerin sevdiği kısmı var. Efendim
herkes düşünülmüş galiba mahalleleri.
Düşünülmüş evet.
Bir önümüzdeki haftalarda yine devam edeceğiz belki bu konuya ve bence biraz mahallenin kendi içindeki dinamiklerden bahsedelim. Evler nasıl kurulurdu, bahçeler nasıldı, kimler bahçelerden hangi çiçeklerle istifade ederdi ve evlerde hayvan beslenir miydi mesela? Mahallenin beslenen hayvanları var mıydı? Kediler, tamam. Köpekler ne olurdu? Şimdiki gibi itlaf edilir miydi? Biraz bunları konuşalım. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere.